Ayrım 7, sayfa 124-6. O bir daha geri gelmeyecek olan gençlik yıllarımda, hatta çocukluk yıllarımda tanımadığım bir yere ilk gidişimden büyük sevinç duyardım. İster bir köy, ister fakir bir taşra kasabası, ister büyük bir köy, ister bir ilçe olsun, hepsi birdi benim için. O çocukluğun verdiği merakla her yerde görülecek bir şey, bir yer bulurdum. Her yapı belirli bir özelliği olan her şey beni durdurur, şaşırtırdı. Ahşap, tek katlı, basit evler arasında tek başına yükselen taştan, pencerelerinin yarısı sahte bir resmi yapı, beyaz tenekeyle kaplı kar gibi ağırtılmış yeni bir kilisenin yuvarlak ya da düz bir kubbesi. Bir çarşı, kente ilk kez geldiği belli olan 2 dirhem bir çekirdek 2 taşralı. Hiçbir şey taze, ince dikkatimden kaçmazdı. Burnumu bindiğim yolcu arabasından çıkarır, o güne değin görmediğim biçimde dikilmiş bir cekete, bir bakkalın kapısından görünen içleri çivi, kükürt, uzaktan sapsarı görünen üzüm ve sabunla dolu tahta kutulara ve kurutulmuş Moskova şekerleriyle doldurulmuş kavanozlara bakar, Tanrı bilir hangi vilayetten bu sıkıcı taşra kentine düşmüş bir piyade subayına ve küçük arabasına sırtında kısa kaftanla kurulmuş bir tüccara dalar giderdim. Ve onların zavallı yaşamlarını canlandırırdım kafamda. Önümden geçen bir taşra memuru beni hemen türlü düşüncelere yöneltirdi. Acaba nereye gidiyor? Akşamı kardeşinde mi geçirmeye gidiyor, yoksa karanlık basana kadar hemen hemen yarım saat kapı önünde oturmak ve sonra annesi, karısı, baldızı ve bütün ailesiyle akşam yemeğine oturmak için doğruca evine mi gidiyor? Boynunda gerdanlık bulunan hizmetçi kız ya da kalın ceketli bir çocuk çorba içtikten sonra çok eskiden kalma şamdandaki mumu getirirken acaba nereye gidiyor? Akşamı kardeşinde mi geçirmeye gidiyor? Yoksa karanlık basana kadar hemen hemen yarım saat kapı önünde oturmak ve sonra annesi, karısı, baldızı ve bütün ailesiyle akşam yemeğine oturmak için doğruca evine mi gidiyor? Boynunda gerdanlık bulunan hizmetçi kız ya da kalın ceketli bir çocuk çorba içtikten sonra çok eskiden kalma şamdandaki mumu getirirken acaba ne konuşuyor olurlar? Bir çiftlik sahibinin köyüne yaklaşırken ya ahşap, sivri, yüksek çan kulesine ya da koyu renkli geniş köyün eski kilisesine bakardım merakla. Beyin evinin beyaz bacaları ve kırmızı çatısı ormanın yeşillikleri arasında bana pek çekici gelirdi. Ve ben iki evi yandan kuşatan bahçenin görünmesini sabırsızlıkla beklerdim. Ve çıkardı karşıma. O zaman bu bana hiç de bayağı gelmezdi. Türlü sorular sorardım kendi kendime. Çiftlik sahibi kimdir? Şişman mıdır? Oğulları var mıdır? Yoksa evi kahkahalarla çınlatan, oyun oynayan, en küçükleri daha güzel olan 6 kızı mı var? Hepsi kara gözlü mü? 5 şakacı bir adam mıdır? Yoksa sık sık takvime bakan, çavdar ve buğdaydan söz ederek gençleri sıkan, Eylül'ün son günleri gibi somurtkan bir adam mıdır? Oysa şimdi tanımadığım köylere kayıtsızca yaklaşıyor ve onun bayağı görünüşüne ilgisizce bakıyorum. Bakışlarım soğumuş artık. Eskiden bana hoş gelen şeyler şimdi güldürmüyor beni. Yüzümde canlılık yaratacak, beni güldürecek, bitmez tükenmez konuşmalara daldıracak şeyler şimdi yanımdan geçip gidiyor ve dudaklarım kıpırtısız, ses çıkarmadan bakıyorum onlara. Hey gidi gençliğim, hey gidi tazeliğim. Bu arada Çiçikov, Plüşkin'e köylülerin taktığı lakabı düşünüyor ve için için gülüyordu. Bu nedenle de kalabalık evlerin, sokakların bulunduğu büyük bir köyün ortasına geldiğinin farkına varamamıştı. Ama kentteki düzgün taşlı yollara hiç benzemeyen eğri büğrü taş yol, kütükten yapılmış bir köprü ona köye geldiğini haber verdi. Bu kütüklerin kuyruklu piyanonun tuşları gibi kime aşağıda, kime yukarıdaydı. Dikkatsiz bir yolcu arabayla buradan geçerken arabanın üstüne çarparak ya ensesini şişirir, ya alnında mor bir leke izi kalır, ya da sarsıntından dilini ısırırdı. Çiçikov çevresine bakınca bütün köylü kulübelerinin harap olduğunu gördü. Kulübelerin çatısındaki kütükler eski ve kapkaraydı. Çatıların çoğu elek gibiydi. Kimisinde kaburga biçiminde çatı kirişleri kalmıştı yalnız. Anlaşılan bu ince tahtalarla çatıları evde oturanlar kendileri sökmüşlerdi. Bunu yapmakla da doğru davranmış sayılırlardı. Yağmur yağsa yağmuru tutmazdı ki, bir kova yağmurun tek damlasına engel olamazdı. Onarmak da gereksizdi çünkü meyhanede olsun, ana yolda olsun, nerede olursa olsun oturacak, geceleyecek yer mi yoktu? Pencerelerden cam yoktu. Çoğu paçavra ya da eski çamaşırlarla kapatılmıştı. Nedense yapılması zorunluymuş gibi bütün Rusya'daki kulübelerde çatının hemen altında bulunan parmaklıklı küçük balkonların da bu köyde hiçbir güzelliği kalmamıştı. Kulübelerin arkasında birçok yerde çoktandır unutulmuş koca buğday yığınları görünüyordu. Renkleri de uzun zamandır orada bırakılmış olduklarını anlatıyordu. İyi pişirilmemiş tuğla rengini andırıyorlardı. Üzerlerinde yabani bitkiler yeşermiş, yan taraflarını çalılıklar kaplamıştı. Bu buğdaylar beyefendinin olsa gerekti. Buğday yığınları ve harap çatılar arasından arabanın dönüşüne göre kimi sağ kimi sol yanda görünen yan yana iki köy kilisesi yükseliyordu. Biri ahşap olanı boştu. Ötekinin taştan olanın ise sarı duvarları kirlenmiş ve çatlamıştı. Buralardan sonra bölüm bölüm beyin evi görünmeye başladı. Sonunda bütün ev, bu kulübeler dizisinin bittiği yer yer kırılmış bir çitle çevrili sebze bahçesinin, daha doğrusu lahana tarlasının başladığı yerde iyice belirdi. Uzun, upuzun bir şatoya benzeyen bu ev, yaşlı, sakat bir insanı andırıyordu. Kimi yerleri tek, kimi yerleri ise iki katlıydı. Koyu renkli çatıda yapının eksikliğine pek yaraşan, karşılıklı eğrilmiş, boyaları dökülmüş, kule gibi iki taraça görünüyordu. Evin duvarlarının sıvaları yer yer dökülmüş, altından bağdadileri görünüyordu. Bunun kötü havalar, yağmur, rüzgar, sonbahara özgü hava değişiklikleri nedeniyle olduğu belliydi. Yalnız iki pencere açıktı. Ötekiler ya panjurlarla ya da tahta parçalarıyla örtülmüştü. Açık olan iki pencere de pek sağlam sayılmazdı. Biri üçgen şeklinde mavi şeker kağıdıyla kaplanmıştı. Evin arka tarafında köyden ta uzaklardaki tarlalara doğru uzanan, kendi haline bırakılmış eski, geniş, uzun bahçe bu geniş köye bir hava veriyordu. Bu ıssız görünüşe biraz olsun güzellik katıyordu. Kendiliğinden yetişmiş ağaçların ufuktaki tepeleri, yeşil bulutlara ve eğri büğrü titrek kubbelere benziyordu. Koca beyaz gövdeli bir kayın ağacı, fırtına ya da boradan tepesi kırılmış bu yeşillik denizi içinden yükseliyor ve gerçek bir mermer sütun gibi parlıyordu. Sütun başlığına benzeyen kırık eğri tepesi ise gövdenin kar gibi beyazlığını bir şapka ya da kapkara bir kuş gibi örtmüşe benziyordu. Mürver, üvez, yaban cevizi fidanları üzerinde onları alta bırakarak yükselmiş bir şerbetçi otu, çiti tamamen örterek kırılmış yayın ağacının yarısına kadar çıkıyordu. Çıktığı yerden yeniden aşağı dönüyor, ince ama sağlam kancalarıyla başka ağaçlara sarılarak sarkıyor, hafif esen rüzgarın etkisiyle sallanıp duruyordu. Bu güneşte parlayan sık yeşillik yer yer seyrekleşiyor, karanlığa gömülmüş vahşi bir hayvan ağzını andıran uçurumlara açılıyordu. Bu uçurum her yerden gölgeleniyor, hemen hemen karanlıklara gömülüyor, karanlık içinde yukarı doğru yükselen dar bir patika, kırık korkuluklar, sallanan bir çardak, yaşlı, içi oyuk bir söğüt gövdesi, beyazımsı sık bir çalılık, domuz kılı gibi karmakarışık kuru bir söğütten çıkmış dallar, yapraklar, yeşil bir pençe gibi bir akça ağaçtan fışkırmış taze dallar ki bu dallardan birinin altından tanrı bilir nasılsa sızmış bir güneş ışığı. Dalları bu koyu karanlıkta saydam parlak bir biçime sokuyordu. Görünüyordu her yer. Bahçenin tam kıyısında ötekilerden biraz uzun, Kavakların sallanan tepelerinde büyük karga yuvaları vardı. Kavakların kimisinden iyice kırılmamış dallar kuru yapraklarıyla sarkıyorlardı aşağı doğru. Sözün kısası, her şey güzeldi. Ne doğa ne de sanat böyle bir güzelliği tek başına yaratamazdı. Ancak ikisi birleşerek ortaya çıkarabilirlerdi bunu. Bunu başarabilmesi için insanın gerektiğinden fazla anlamsız, karışık çalışması, doğanın da kendi kutsal keskisini vurarak ağır kütleleri hafifletmesi, düzgünlüğü kabaca ortadan kaldırması, önemsiz delikleri kapaması, apaçık görünen planı gizlemesi, ölçülüğünün titizliğin soğukluğunu kaldırarak her şeye bir sıcaklık katması gerekir. Kahramanımız bir iki dönemeç daha geçtikten sonra sonunda kendini şimdi daha hüzünlü görünen evin önünde buldu. Avlu ve çitin eski tahtaları yeşil yosunlarla örtülüydü. Avlu bir yığın yapıyla, uşakların evleri, ambarlar, bodrumlar doluydu. Bunların sağında ve solunda başka avlulara açılan kapılar görülüyordu. Her şey eskiden burada geniş ölçüde işler yapıldığını gösteriyor ve her şey insana sıkıntı veriyordu. Hiçbir şey manzaraya bir canlılık katmıyordu. Ne kapılar açılıp kapanıyor ne de ötede beride insanlar dolaşıyordu. Ortalıkta ne ev işlerinin yapıldığı görülüyordu ne de bir telaş vardı. Yalnız ana kapı açıktı. O da bir köylünün sanki sırf bu ölüm ülkesine biraz canlılık verebilmek için getirdiği üstü tenteli bir yük arabasının geçmesi için. Başka zamanlar bu kapının da hep kapalı durduğu anlaşılıyordu. Çünkü demir çengelde kocaman sağlam bir kilit vardı. Çiçikov birden yapılardan birinin önünde arabada oturan adamla çekişen birini gördü. Uzun süre bunun kadın mı erkek mi olduğunu anlayamadı. Üzerindeki elbiseden de bir anlam çıkaramamıştı. Gerçi daha çok kadın hırkasına benziyordu. Ama başında da daha çok kadınların kullandığı kalpağa benzer bir başlık vardı. Sesi de biraz kadın sesine benziyordu. Çiçikov kendi kendine kadınmış dedi. Sonra hemen arkasından hayır diye ekledi. Yok yok, kadın dedi. Daha dikkatle bakarak o da dikkatle kahramanımıza bakıyordu. Anlaşılan konuk onun için hiç beklemediği bir şeydi. Çünkü yalnız Çiçikov'u değil, Selifan'ı da atları da tepeden tırnağa süzmüştü. Kuşağındaki kiler anahtarına köylüye söylediği kötü sözlere bakan Çiçikov, onun bir kilerci kadın olduğu yargısına vardı. Arabadan inerek bir dakika analık dedi. Beyefendi nerede? Kadın onun konuşmasının bitmesini beklemeden evde yok dedi. Ne yapacaksınız? İşim vardı. Kadın arkasını döndü. Una bulanmış sırtında koskoca bir delik vardı. İçeriği göstererek odaya giriniz dedi. Çiçikov soğuk bir mahzene benzeyen buz gibi bir hava esen geniş sofaya, oradan da daha loş, yalnız bir kapının altından sızan ışıkla aydınlanan bir odaya girdi. Buradan geçerek ışığın sızdığı kapıdan iyice karanlık bir odaya geçti ve gördüğü dağınıklık karşısında şaşırıp kaldı. Sanki döşemeleri baştan başa yıkamak istermişler de eşyaları geçici olarak bu odaya toplamışlar gibiydi. Hatta bir masanın üzerinde kırık bir iskemle, yanında durmuş bir saat, saatin sarkacı örümcek bağlamıştı. Saatin yanında duvarı dayalı, içinde eski gümüş eşyalar, küçük sürahiler, Çin porselenleri bulunan bir dolap duruyordu. Üstü sedef mozaikli, yer yer dökülen mozaiklerin yerinde sarı tutkallar görünen yazı masasının üzerinde türlü şeyler vardı. Üzerine yeşil mermerden yumurta biçiminde bir baskı konmuş, yazılı küçük küçük kağıtlardan bir yığın deri ciltli kırmızı kenarlı eski bir kitap, yaban cevizi iriliğinde iyice sıkılmış bir limon kabuğu, kırık bir koltuk kolu, içinde bir sıvı ve içine üç sinek düşmüş, üzeri bir mektupla örtülü bir kadeh. Bir mühür mumu parçası, bir silgi parçası, veremden kurumuş gibi uçlarında mürekkep lekesi bulunan iki dolma kalem. Ev sahibinin belki de Fransızların Moskova istilasından beri kullanıp sararttığı bir diş fırçası. Duvarda oldukça sık ve düzensiz asılmış birkaç manzara, bir tane de uzun, sararmış gravür asılıydı. Bu koca trompetler, üç köşeli şapkalar giymiş, bas bas bağıran askerler ve boğulan atlarla bir savaş anının canlandırıldığı gravür, üstü yaldızdan çizgilerle süslenmiş, köşeleri tunç köşebentlerle çevrelenmiş, ince kırmızı ağaçtan yapılmış bir çerçeve içindeydi. Bunun hemen yanında neredeyse duvarın yarısını kaplayan kocaman çiçekler yemişler, kesik bir karpuz, bir yaban domuzu başı, baş aşağı asılı bir ördek resminin yağlı boyayla çizildiği bir kablo asılıydı. Tavanda keten torba içinde tozdan ipek böceği kozasına benzeyen bir avize asılıydı. Odanın köşesinde masanın üstüne konulmaya yakıştırılamayan kaba saba şeyler yığını vardı. Bu yığının içinde neler bulunduğunu kestirmek çok zordu. Çünkü yığın öyle kalın bir toz tabakasıyla örtülmüştü ki elini süren insan tozdan bir eldiven giyerdi hemen. Yalnız içlerinde kırık bir kazma sapıyla eski bir çizme parçası göze çarpıyordu ilk anda. Eğer masanın üstünde eski yırtık pırtık bir kalpak olmasaydı odada bir insanın oturabileceği düşünülemezdi. Çiçikov odanın bütün bu tuhaf görünüşüne dalıp gittiği sırada yandaki bir kapı açıldı ve içeri Çiçikov'un biraz önce dışarıda karşılaştığı kilerci kadın girdi. Ama bu kez bunun kilerci kadın değil, erkek kahya olduğunu anladı. Çünkü kadın olsaydı sakalını tıraş etmezdi. Oysa ki karşısındakinin pek seyrek de olsa tıraş olduğu anlaşılıyordu. Çenesinin altı ve yanağının üst kısımları ahırlarda atları tımarlamada kullanılan kaşaya benziyordu. Çiçikov uzun süre karşısındakinin bir şeyler söylemesini bekledi. Oysa öndeki de aynı şeyi bekliyordu. Sonunda Çiçikov bu beklemeye daha fazla dayanamayarak büyük bir şaşkınlıkla sordu. ''Nerede beyefendi, yok mu? Burada, hani nerede? Kör müsünüz bayım, işte karşınızda ya. Ev sahibi benim.'' Kahramanımız bu söz üzerine irkilerek elinde olmadan bir adım geri çekildi ve dikkatle karşısındakini süzdü. Pek çok insanla karşılaşmıştı. Hem de okuyucularımın belki de hiç karşılaşmadıkları türde insanlarla. Ama hiç böylesini görmemişti. Yüzünün pek de bir özelliği yoktu. Hemen hemen bütün yaşlıların yüzü gibiydi. Yalnız çenesi öyle ileri doğru uzanmıştı ki eğer tükürecek olsa ve hemen mendiliyle örtmese tükürük muhakkak çenesini yıkardı. Ufacık gözleri hala pırıl pırıl parlıyordu. Gür kaşlarının altından, karanlık deliklerinden sivri burunlarını uzatan ortalıkta bir kedi ya da yaramaz bir çocuk olup olmadığını anlamak için bıyıklarını oynatarak kulaklarını dikip havayı koklayan fındık farelerinin gözleri gibi fıldır fıldır oynuyordu. Hele üzerindeki elbisesi, hırkasının neden yapıldığı ne kadar dikkatle incelenirse incelensin anlaşılamıyordu. Kolları, etekleri öyle yağlanmıştı ki çizme derisi gibi parlıyordu. Arkasında tek yırtmaç olacağı yerde altından pamuklu astarı görünen dört yırtmaç vardı. Boynunda ne olduğu anlaşılamayan bir şey sarılıydı. Ne çoraba, ne atkıya, ne kuşağa benziyor. Hele kravata hiç benzemiyordu. Sözün kısası, eğer Çiçikov onu bir kilise avlusunda görse eline bir bakır kapik verirdi. Çünkü ne de olsa kahramanımız çok yufka yürekliydi ve yoksul bir adamdan bir bakır kapıyı esirgemezdi. Ama bu kez karşısındaki bir dilenci değil, çiftlik sahibiydi ve binden fazla canı, herkesten fazla ekmeği, buğdayı, unu, kileri, ambarı, yünü, pamuğu, kumaşı, balığı, her türlü sebzesi vardı. Onun iş yerlerine bakan biri, oradaki o kadar bol tahtayı hiçbir zaman kullanılamayan araç ve gereçleri görünce kendini Moskova'daki bir tahta pazarında sanırdı. Hani o kaynanaların, gelinlerin arkalarında aşçı kadınları takıp oradan türlü ihtiyaçlarını giderdikleri pazarlarda. Bu pazarlarda yığın yığın neler bulunmazdı ki? Fıçılar, tekneler, kasnaklar, kovalar, iskemleler, boyunlu boyunsuz ağaç testiler, sepetler, kadınların içine iğne iplik gibi öteberileri koydukları türlü türlü kutular. Daha doğrusu zengin olsun, yoksul olsun bütün Rusların kullandığı her türlü tahta eşya. Bütün bu gibi ıvır zıvır şeylerin bulunduğu eşya yığını acaba Pliyoşkin'in ne işine yarıyordu? Böyle iki çiftliği daha olsa elindekiler yine de fazla gelirdi. Ama ona göre bunlar azdı bile. Köyünde sokaklarda dolaşırken köprülerin geçitlerin altına bakar, eline ne geçerse, ister eski çivi, ister kapkacak kırıkları, ister eski bir kösele, ister kadınların kullandıkları bez parçaları, ne olursa olsun hemen alıp eve getirir ve Çiçikov'un biraz önce gördüğü o yığına koyardı. Köylüler onu toplayarak gezerken görünce balıkçı ava çıkmış yine derlerdi. Gerçekten o bir sokaktan geçtikten sonra o sokağı bir daha temizlemek gereksizdi. Subayın biri yolda mahmuzunu mu düşürdü? Biraz sonra yığına girmiştir bile. Kadının biri kuyu başında kovasını mı unuttu? Hemen bizimki el koyuverirdi. Ama bunu alırken bir köylü görüp de istedi mi hiç itiraz etmez. Hemen verirdi aldığını. Bir de bu onun yığınına ulaştı mı her şey biterdi artık. Onun kendi malı olduğuna, şu zaman şu kişiden aldığına ya da dedesinden kaldığına bin yemin ederdi. Odasında yerde bir şey bulmasın, ne olursa olsun bal mumu parçası, kağıt parçası, tüy bile olsa hemen alır. Masasının üstüne ya da pencerenin kenarına kaldırırdı. Bir zamanlar yalnız tutumlu bir çiftlik sahibiydi o. Cimri değildi, karısı sülalesi vardı, komşuları yemeğe konuşmaya ondan çiftlik yönetimini ve tutumluluk hakkında bilgi almaya gelirdi. Her şeyi düzenli ve canlıydı. Değirmenleri, yün fabrikaları, marangoz, örgü işyerleri harıl harıl çalışır. Ev sahibinin gözü her şeyi görür, her yere yetişir, hamarat bir örümcek gibi kendi eliyle kurduğu bu iş ağı üzerinde çalışır didinirdi. Yüz çizgileri belki pek canlı değildi ama gözlerinden zeka fışkırırdı. Konuşmaları bilgiyle doluydu. Bu yüzden komşuları onu dinlemekten çok hoşlanırlardı. Karısı da güler yüzlü, konuşkan ve konuk severdi. Sarışın, gül gibi taze iki küçük kız konukları karşılar, yaramaz bir erkek çocuğu koşarak içeri gelir. Konuklar istese de istemese de hepsini öperdi. Evin tüm pencereleri açık dururdu. İlk katta Fransız öğretmen otururdu. Hep sinek kaydı tıraş olurdu ve ava da çok meraklıydı bu öğretmen. Her yemeğe koltuğunda ya bir yaban tavuğu ya da ördekle gelir, kimi zaman da serçe yumurtası getirir ve kendinden başka yiyen olmadığı için omlet yaptırırdı bunlardan. Aynı katta iki kıza öğretmenlik yapan bir Fransız kadın da otururdu. Ev sahibi yemeğe biraz yıpranmış ama temiz, dirsekleri bile sağlam, hiçbir yerinde yaması olmayan bir redingotla gelirdi her zaman. Ama bir gün iyi yürekli karısı ölüverdi. Bütün işler adamın üzerine kaldı. Bundan sonra da Pliyoşkin gittikçe huysuzlaşmaya, bütün dullar gibi cimri ve titiz olmaya başladı. Büyük kızı Aleksandra Stepanovna'ya bir türlü güvenemiyordu. Sonunda bunda yanılmadığı anlaşıldı. Çok geçmeden kim bilir hangi süvari alayından bir kurmay yüzbaşıya kaçtı ve bir köy kilisesinde evleniverdi. Çünkü babasının subaylardan hoşlanmadığını biliyordu. Pliyoşkin nedense bütün subayları ayyaş ve kumarbaz olarak tanırdı. Kızının arkasından beddua etti ve onu bir daha da aramadı. Ev biraz daha ıssızlaşmış oldu. Ev sahibinin cimriliği bir kat daha arttı. Cimriliğin en yakın dostunun saçlarına düşen aklar olduğunu bilirsiniz. Onun saçlarına düşen aklar da cimriliğini destekler gibiydi. Oğlunun devlet hizmetine girme çağı geldiğinden Fransız öğretmene ve sonra da kızı Aleksandra Stepanova'nın kaçmasıyla ilgili sanılan Fransız kadına yol verildi. Bu arada tam babasının isteğine göre yetişmesi için il mahkemesinde çalışmaya yollanan oğlu bu işi yapacağına kalktı, bir alaya girdi ve üniforma ile teçhizat parasını da babasından istedi. Halk arasında söylendiği gibi hava aldı tabii. Daha sonra kendisiyle birlikte kalan küçük kızı da ölünce Yaşlı adam bütün varlığının tek sahibi, tek bekçisi olarak kalmıştı. Bu yalnız hayat onu daha da cimrileştirmişti. Çünkü siz de bilirsiniz ki cimrilik kurdun açlığına benzer. Yedikçe acıkır, zaten pek derin olmayan insanca duyguları gitgide daha da zayıflıyor. Bu yıkılmış insanda her an biraz daha bir şeyler eksiliyordu. İşte tam bu sırada oğlu sanki babasının fikirlerini doğrular gibi kumarda epey para kaybetti. Bunun üzerine Plyushkin oğluna da beddua ederek onunla bir daha hiç ilgilenmedi. Her geçen yıl evinde bir pencere daha kapanıyordu. Sonunda kala kala iki açık pencere kaldı. Bu açık pencerelerden biri de okuyucularımın bildiği gibi bir kağıtla örtülmüştü. Yıllar geçtikçe çiftlik işleriyle ilgisi azalıyor. Zamanının çoğunu yolda topladığı kağıtlarla, tüylerle oyalanmakla geçiriyordu. Ondan mal almaya gelen tüccarlarla pazarlıktaki uyuşmazlığı, çekişmesi dillere destan olmuş ve alıcılar onunla uzun uzun pazarlık ettikten sonra adam insan değil, şeytan diye düşünerek çekip gidiyorlardı. Ot ve buğday olduğu yerde çürüyordu. Yığınlar durduğu yerde gübreleşmişti. Bundan sonra yapılacak tek şey üzerlerinde lahana yetiştirmekti. Unlar ambarlarda taş gibi olmuştu. Onları kullanabilmek için kesmek gerekiyordu. Yünlü, pamuklu ve evde yapılan öteki kumaşlara el sürmeye çekiniyordu insan. Çünkü dokunur dokunmaz toz haline geliveriyordu. Plyushkin nesi olduğunu unutmuştu ama bu arada kimsenin gizli içmemesi için üstü işaretlenmiş içinde azıcık şarap bulunan küçük sürahinin ya da bir tüy, bir bal mumu parçasının nerede, hangi dolapta olduğunu da bilirdi hani. Yine de köylülerden toplayacağını topluyordu. Köylüler vermeleri gereken parayı veriyor, kadınlar paylarına düşen cevizi getiriyor, dokumacılar gerektiğince bez veriyorlardı. Bütün bu toplanan şeyler hemen ambarlara yığılıyor, sonra da konulduğu yerde çürüyüp gidiyor. Bir gelir kaynağı olmaktan çıkıyordu. Plyushkin de gitgide insanlıktan çıkıyordu. Alexandra Stepanovna belki bir şeyler koparabilir mi ümidiyle bir iki kez küçük çocuklarıyla babasını görmeye geldi. Anlaşılan yüzbaşıyla geçen önceleri ona pek çekici gelen gezginci hayat artık eski çekiciliğini yitirmişti. Plyushkin kızını affetti, hatta küçük torunun oynasın diye masanın üzerinde duran bir düğmeyi bile verdi ama paradan yana kızına zırnık bile koklatmadı. Bir başka kez Alexandra Stepanovna iki çocuğuyla yine geldi. Hem bu gelişinde babasına çayla yemesi için çörek ve bir de hırka getirmişti. Çünkü ihtiyarın hırkasına bakınca insan acıyor ve utanıyordu da. Plyushkin iki torununu da sevdi. Birini sağ, ötekini sol dizine ata biner gibi oturttu ve onları hoplattı. Çörekle hırkayı seve seve aldı ama kızına yine hiçbir şey vermedi. Alexandra Stepanovna da böylece geldiği gibi eli boş dönmüştü. İşte Çiçikov'un karşısındaki böyle bir çiftlik sahibiydi. Ama şunu da belirtmek yerinde olur ki Rusya'da böyle tiplere pek az rastlanır. Çünkü bizde insanlar yaşama koşullarını kısmak yerine genişletmek eğilimindedirler. Hem bu ihtiyarın bu denli şaşırtıcı özelliklere sahip olmasının bir nedeni de har vurup harman savuran bir komşuya sahip olmasıydı. Bu eli açık ve kibar komşusunun evini bilmeyen bir yolcu görünce iyice şaşırır. Kendi kendine nasıl olmuş da böyle varlıklı bir prens bu küçük çiftlik sahiplerinin arasında konak yaptırmış diye düşünürdü. Beyaz kargir evleri, sayısız bacaları, çekme katları, yan bölmeleri, konukları için türlü bölmeleri ve öteki yapılarıyla birlikte bu konak saraydan farksızdı. Bu sarayda neler yoktu ki? Tiyatrolar, balolar verilir, ışıklarla, fenerlerle aydınlatılmış bahçede bütün gece mızıkalar çalardı. İldeki kibarların hemen hemen yarısı süslenir, püslenir, neşeyle buraya gelir. ağaçlar arasında dolaşırdı. Bu doğal olmayan ışıklar hiç kimseye vahşi korkunç gelmezdi. Oysaki parlak yeşil rengini yitirmiş bir dal ağaçların arasında anlamlı anlamlı uzanır, üstünde daha karanlık, daha korkunç olan göğün gece görünüşü size bakar. Daha yükseklerde, o tam karanlıkların arasında yükselen asık yüzlü ağaç tepeleri, sanki aşağıdaki köklerini aydınlatan yapma ışığa kazıyorlarmış gibi yapraklarını ışırdatırlar. Pulişkin birkaç dakikadır tek ses söylemeden dikiliyordu. Çiçikov da bir türlü konuşmaya başlayamıyor, ev sahibine ve odadaki eşyalara bakıp eğlenmekten alamıyordu kendini. Uzun süre ziyaretinin nedenini nasıl açıklayacağını düşündü ama bir türlü bulamadı. Önce Pulüşkin'in erdeminden ve ruhundaki yüksek üstünlükten çok söz edildiğini duydu. Bu nedenle de saygılarını sunmayı bir görev bildiğini söylemek istediyse de bunun fazla kaçacağını anladığından hemen kendini toparladı. Odadaki eşyalara bir kez daha göz gezdirdikten sonra erdem ve ruhun yüksek üstünlükleri yerine tutumluluk ve düzenlilik sözcüklerini kullanmayı daha uygun buldu. Böylece konuşmasını değiştirdi ve onun tutumluluğunu, çiftliğini, yönetmedeki başarısını herkesin övdüğünü, kendisinin de böyle biriyle tanışmayı istediğini ve saygılarını sunmayı görev bildiğini söyledi. Hiç kuşkusuz daha başka nedenler ileri sürebilirdi ama o zaman Çiçikov'un aklına başka bir şey gelmemişti. Pulüşkin buna karşılık olarak dudaklarının arasından, çünkü ağzında hiç dişi kalmamıştı, bir şeyler mırıldandı. Ne dediği anlaşılmıyordu ama senin de saygılarının da Allah belasını versin dediği belliydi ama konukseverlik yasaları bizde öyle yerleşmiştir ki bir cimri bile bu yasaları çiğneyecek gücü kendinde bulamaz. Bu yüzden Pulüşkin daha anlaşılır bir sesle, "Buyurun oturun," dedi. Uzun zamandan beri konuk geldiği yoktu. Konuklardan bir yarar olmadığını da belirtmek isterim. Bu gelip gitmeler hiç de iyi bir gelenek değil. İnsan çiftlik işlerini yüzüstü bırakmak zorunda kalıyor. Hem atlarını da doyuruvermek gerekiyor. Ben yemek yemiştim, bizim mutfağın tavanı basık, bacası yıkılmak üzere pis bir yerdir. Yakmaya kalksan yangın çıkabilir. Çiçikov içinden şuna bak, iyi ki Sobakeviç'te epey börekle bir koyun budunu indirmişim mideye diye geçirdi. Pulüşkin konuşmasını sürdürüyordu. Hem size kötü bir şey daha söyleyeyim mi? Bütün çiftliğimde bir tutam bile saman yok. Zaten nereden olsun? Toprağım az, köylüler tembel, hiç çalışmak istemiyorlar. Hiç içmekten başka bir şey düşünmezler. Bu gidişle yakında beni dilenmek zorunda bırakacaklar bu yaşımda. Çiçikov büyük bir alçak gönüllülükle, "Bana," dedi, "sizin binden fazla canınız olduğunu söylemişlerdi." "Kim?" dedi. "Siz, babam, bunu söyleyenin yüzüne tükürmeliydiniz. Alaycının biriymiş o, sizinle alay etmek istemiş. Bin canmış. Gidin sayın, ne kaldığını gözlerinizle görün. Yalnız şu son 3 yılda Allah'ın belası sıtmadan bir yığın köylüm gitti." Çiçikov merakla haykırdı. "Demeyin, çok köylünüz mü gitti? Hem de pek çok. Bilmek isterdim ne kadar acaba. 80 kadar, inanmam doğrusu. Yalan söyleyecek değilim bayım. Bir şey sorabilir miyim? Bunların hepsi son sayım bildirgesini verdikten sonra mı öldü?" "Ah, hani öyle olsaydı, sayımdan beri 120'yi bulmuştur." Çiçikov, "Doğru mu bu? Hepsi 120 var mıdır?" diye haykırdı. Sevinçten ağzı açık kalmıştı. "Bu yaşımda yalan söyleyecek değilim ya, 70 yaşıma geldim." Pulüşkin onun sevinçle haykırmasından alınmışa benziyordu. Çiçikov onun bu felaketi, üzüntüsü karşısında bu denli ilgisiz kalmasının doğru olmayacağını düşündü. Bu yüzden içini çekerek üzüntülerini bildirdi. Pulüşkin, "Kuru kuru üzülmenin hiçbir yararı yok," dedi. "Bakın, bir komşum var, bir yüzbaşı. Buraya nereden geldi Tanrı bilir. Akrabam olduğunu söyleyip duruyor. İkide bir gelir, amca amca diye elimi öper. Bir acımaya başlar, Kulaklarımın zarını patlatacak gibi yırtınır. Suratı da kıpkırmızıdır. İçki düşkünü olduğu besbelli. Ya subayken parasını yemiş bitirmiş ya da bir tiyatro aktrisine yedirmiş olacak. Şimdi de gelmiş bana acıyor. Çiçikov kendi üzüntüsünün yüzbaşınınkine benzemediğini açıkladı. Hatta bunu sözle değil işle gösterebileceğini söyledi. İşi uzatmadan hemen açtı meseleyi. Bu denli uğursuzluk nedeniyle ölen bu köylülerin vergilerini üzerine alacağını söyledi. Teklifin Pulişkin'i adam akıllı şaşırttığını görüyordu. Pulişkin gözlerini fal taşı gibi açarak uzun süre Çiçikov'a baktı ve sonra "Yoksa siz subay mısınız?" diye sordu. Çiçikov kurnazca "Hayır" diye cevap verdi. "Türlü devlet memurluklarında bulunmuştum." Pulişkin "Devlet memurluklarında?" diye tekrarladı ve dudaklarını bir şey çiğniyormuş gibi oynatarak ekledi. "Ama nasıl olur? Bu sizin zararınıza olmaz mı?" "Sizi sevindirebilmek için zarara girmeye hazırım." Pulişkin "Ah bayım, ah iyilik perim benim!" diye haykırdı. Öyle sevinmişti ki burnundan akan kahve telvesine benzeyen enfiye parçasının ve açılan hırkasının altından gülünç iç çamaşırının göründüğünün bile farkına varamamıştı. Sözüne devam ediyordu. Bir yaşlı adama en büyük iyilik bu. Ah Tanrım, ah kutsal ulularım. Pulişkin başka bir söz bilmiyormuş gibi boyuna bu sözleri tekrarlıyordu. Ama aradan bir dakika bile geçmeden böyle birden beliriveren neşe yine birden kayboluverdi. O ağaç gibi sert yüzünde sanki biraz önce sevinen o değilmiş gibi yüzü kaygılı bir durum aldı. Mendiliyle tenini sildi. Sonra mendili katlayarak üst dudağını da kuruladı. "Eğer kızmazsanız bir soru sorabilir miyim?" diye sordu. "Siz bu parayı her yıl ödeyecek misiniz? Hem bu parayı bana mı vereceksiniz yoksa hazineye mi siz ödeyeceksiniz?" "Şöyle yaparız. Onları yaşıyor gösteririz. Bana onları satmış gibi bir satış antlaşması yaparız." Pulişkin biraz düşündü ve dudaklarını gevelemeye başladı. "Satış antlaşması? Satış antlaşmasına da epey para harcanır. Artık memurlar da öyle vicdansız oldular ki. Eskiden 50 bakır kapikle bir çuval unla yaparlardı bu işi. Ama şimdi bir araba bulgurla bir kırmızı 10 ruble gerekir. Ne para canlısı olmuşlar. Nasıl olur da kimse bunu görmüyor anlamıyorum. Hiç kimse de Tanrı buyruklarını onlara anlatmıyor. Belki Tanrı buyruğunu dinlerler. Kim ne derse desin. Kimse Tanrı buyruğuna karşı duramaz." Çiçikov kendi kendine "Sen bal gibi durursun" diye düşündü. Sonra ona duyduğu saygıdan ötürü satış masraflarını da kendi üzerine alacağını söyledi. Pulişkin konuğunun bütün masrafları üzerine alacağını işitince içinden konuğunun aptalın biri olduğunu, devlet memuru olduğunu söylemesine rağmen aslında eskiden bir subay olduğunu, aktrislere para yedirtmekten başka bir şey bilmediğini düşündü. Artık sevincini saklayamadı ve önceden olup olmadığını sormadan Çiçikov'un çocuklarına dualar etti. Pencereye yaklaşarak cama vurdu ve "Hey, Proşka!" diye bağırdı. Aradan bir dakika geçtikten sonra birinin sofada koşarak yaklaştığı, kapının önünde bir süre durduğu, çizmeleriyle yere vurduğu duyuldu ve içeri 13 yaşlarında kocaman çizmeleri yürürken kendiliğinden ayağından çıkıverecekmiş gibi duran Proşka girdi. Proşka'nın ayağındaki çizmelerin büyüklüğüne şaşmamak gerekir. Pulişkin'in bütün uşaklar için bir tek çizmesi vardı ve uşaklardan biri odaya çağrılınca bütün avluyu yalın ayak geçer, sofada bu çizmeleri giyer ve odaya çizmeyle girerdi. Çıkarken de aynı işi yapardı. Odadan çıkar çıkmaz çizmeleri kapı önüne bırakır, işine yalın ayakla giderdi. Eğer biri pencereden sonbaharda özellikle ayazların başladığı sabah saatlerinde dışarı bakacak olsa bütün uşakların tiyatrodaki en usta dansözlerin bile beceremeyecekleri sıçrayışlar yaptıklarını görürdü. Pulişkin Çiçikov'a parmağıyla Proşka'nın yüzünü göstererek, "Şuna bakın bayım, şunun suratına bakın, odun gibi aptallık akıyor yüzünden ama yakınında bir şey bırakmaya gelmez, ha, hemen aşırı verir. Neden geldin aptal, söylesene neden?" Polişkin biraz sustu. Tabii Proşka da buna susarak cevap verdi. Sonra Polişkin bağırmasına devam etti. "Semaveri hazırla. Duymuyor musun? Şu anahtarı da al, Mevra'ya ver. Kilere gitsin. Oradaki rafta Aleksandra Stepanovna'nın getirdiği çörek var. Çayla birlikte getirsin." "Dur, nereye gidiyorsun aptal? Ah aptal, ah, şeytan mı kovalıyor? Önce dinle bakalım sözümü. Çöreğin üstü küflenmiştir belki, bıçakla kazısın. O kırıntıları da atmasın, tavuklara versin. Ha bak, sakın sen kilere girme. Girersen ne yapacağımı bilirsin değil mi? Sopanın tadını çok iyi bilirsin. Zaten iştahın yerinde o zaman daha iyi açılır. İstersen kilere girmeye bir kalk bakalım. Ben pencereden gözleyeceğim." Proşka çizmelerini vurup dışarı çıkınca Çiçikova dönerek, "Onlara güvenilmez," dedi. Sonra Çiçikova kuşkuyla bakmaya başladı. Böyle cömertliğe bir türlü inanamıyordu. İçinden Tanrı bilir ya, belki de her şeyi öğrenmek isteyen, kendini övdürmekten başka bir şey düşünmeyen miras yedinin biridir. İş olsun diye konuşur konuşur, çay içmek için bol bol atar. Sonra da çeker gider diye düşündü. Sonra hem karşısındakini denemek hem de ihtiyatı elden bırakmamak için bir an önce şu satış işini bitirmenin iyi olacağını söyledi. "Öyle ya, bugün sağız ama yarın ne olacağını Tanrı bilirdi ancak." Çiçikov da satış anlaşmasının hemen yapılmasını istediğini, buna hazır olduğunu söyleyerek köylülerin tam bir listesini istedi. Bu sözler Polyushkin'i iyice rahatlatmıştı. Bir şeyler yapmak istiyordu. Düşündü ve sonra elinde anahtarla dolaba yaklaştı. Dolabın kapısını açarak fincanla bardaklar arasında bir şeyler aradı. Sonra mırıldanarak, "Allah Allah, nerede acaba, bir türlü bulamıyorum. İyi bir likör vardı, içmedilerse tabii. Hepsi hırsız bunların. Hah, işte şu galiba," dedi. Çiçikov onun elinde sanki bir şeye sarılmış gibi tozlarla kaplı küçük bir sürahi belirdiğini gördü. Polişkin konuşmasına devam ediyordu. "Rahmetli karım yapmıştı. Hırsız kilerci kadın ağzını kapamadan bırakmıştı. İçinde hep böcekler, toz toprak dolmuştu. Sonra ben hepsini temizlemiştim. Şimdi tertemizdir. Size bir bardak doldurayım." Çiçikov böyle bir likörü içmekten kurtulabilmek için buraya gelmeden önce hem yemek yediğini hem de çok içki içmiş olduğunu söyledi. Polişkin, "Demek yemek de yediniz," dedi. "İyi soylu bir insan nasıl da belli olur. Yemek yememiş de olsa toktur. Oysa çağımızda öyle insanlar var ki ne kadar yeseler doymazlar. Örneğin şu komşum olan yüzbaşı var ya, sık sık gelir. Amcacığım," der, "yiyecek bir şeyler çıkarsana." Oysa o benim nasıl dedem oluyorsa ben de onun o kadar amcası olurum. Evinde yemeği yok herhalde, gelip kapı kapı dileniyor. Demek şimdi siz bütün bu asalakların listesini istiyorsunuz değil mi? Zaten ben onların listesini bir kağıda çıkarmıştım, İlk sayımda düşmek için. Polişkin gözlüğünü taktı ve kağıtları karıştırmaya koyuldular. Her kağıt tomarını çözüşte. Ortalık öyle toza boğuluyordu ki konuk ikide bir aksırıyordu. Sonunda kıyıları bile yazılmış bir liste çıkardı. Köylülerin adları kağıda öyle küçük harflerle yazılmıştı ki sanki kağıdın üzerine sinek üşüşmüş sanırdı gören. Her türlü ad vardı listede. Paramanov, Pimenov, Pantelevmanov, hatta birinin adı Grigori Doezjay Nedoyedeş. Dipnot: Doezjay Nedoyedeş, git varamazsın. Dipnot bitti. İdi. Hepsi 120'den fazlaydı. Çiçikov bu bolluk karşısında gülümsedi. Listeyi cebine sokarken Pulişkin'e bu satış işlemini bir an önce bitirebilmeleri için kente gitmeleri gerektiğini söyledi. Kente mi? Aman nasıl olur? Evde kim kalacak? Bizim köylülerin hepsi hırsız. Hepsi dolandırıcıdır. Bir gün başlarından ayrılsam dönüşte ceketimi asacak bir çivi bile bulamam. Peki kentte bir tanıdığınız yok mu? Tanıdık mı? Bütün tanıdıklar ya öldü ya da artık dostluğumuz kalmadı. Ah babam ah, yok ki. Ha var var, mahkeme başkanı var. Eskiden sık sık gelirdi bana. Nasıl da aklıma gelmedi, birlikte büyüdük. Çitlerin üstünden atladık birlikte. Ne iyi dosttuk. Herhalde hatırlar beni. Ona yazsam olur değil mi? Tabii, niçin olmasın? Öyle değil mi ya? Ne de olsa dostum, okulda da arkadaştık. Ve Pulyushkin'in o odun gibi sert yüzünde bir ışık parladı. Bu bir duygu değil, soluk bir duygu pırıltısıydı. Denizde boğulmak üzere olan birinin birden su yüzüne çıkıvermesi gibi bir şeydi. Bunu gören kıyıda toplanan kalabalık sevinçle haykırır, sevinen kız ve erkek kardeşler başının ya da çırpınmaktan yorulmuş kollarının yeniden görünmesini bekleyerek denize ip atarlar. Ama bu boşuna bir bekleyiştir. Boğulanın son görünüşüdür bu. Birden her şey susar. Yeniden durulan suyun yüzü daha korkunç bir durum alır. İşte Pulyushkin'in yüzü de o bir an gelip geçiveren duygudan, pırıltıdan sonra eskisinden daha sessiz, daha duygusuz, daha bayağı bir duruma düşüverirdi. Masanın üzerinde temiz bir kağıdın dörtte biri vardı. Nereye attılar kim bilir, işte bunlar böyledir. Sonra masanın altına, üstüne, her yerine baktı, bulamayınca haykırdı. Sonra içeri elindeki tabakla okuyucularımın çok iyi bildiği çörekle bir kadın girdi. Aralarında şöyle bir konuşma geçti. Ne yaptın haydut karı, kağıdı ne yaptın? Hey tanrım bayım, şu kadehin üzerine kapadığınız kağıt parçasından başka hiç kağıt görmedim ben. Gözlerinden okunuyor, çalmışsın. Ne yapayım kağıt parçasını çalıp? Benim bir işime yaramaz ki, okumam yazmam da yok. Yalan söylüyorsun. Zangocun oğluna götürmüşsündür. Kağıt karalamaktan başka bir şey bilmez zaten. Ona götürmüşsündür. Eğer o isterse senin kağıdından çok daha iyisini bulur. Senin ufacık kağıt parçana mı kaldı? Görürsün sen. Öteki dünyada bunların acısını senden şeytanlar çıkarır. Kızgın demirle dağlayacaklar seni. Ben kağıt parçasına el sürmedim ki dağlasınlar. Başka kadınca suçlarım vardır belki ama hiç kimse bana hırsız diyemez. Ama yine de yakalayacaklar seni. Al sana dolandırıcı, sen efendini aldatıyordun ha diyecekler, ateşe atacaklar seni. Ben de hayır derim. Tanrım ben almadım. Aa, orada masanın üstünde ya, hep böyle yok yere azarlıyorsunuz beni. Pulyushkin kağıdı gördü. Biraz durakladı, dudaklarını geveledi ve amma da coştum be, bu ne gevezelik. Bir söze 10 karşılık veriyorsun. Git de ateş getir. Şu mektubu mühürleyelim. Ha dur, tutup da mumu yakıp getirme. Boşu boşuna yanmasın. En iyisi sen çıra getir. Mevra çıktı. Pulyushkin de koltuğa oturarak eline kalemi aldı ve uzun süre kağıdı elinde acaba bir parça arttırabilir miyim diye evirdi çevirdi. Sonra bunun imkansız olduğunu görerek kalemini hokkaya batırdı. Bu öyle bir mürekkepti ki iyice küflenmiş ve içi sinekle dolmuştu. Yazmaya başladı. Harfleri müzik notası gibi ufacıktı. Kağıdın üzerinde hareket eden eli her an durmaya hazırdı. Satırları birbiri içine sokmaya çalışıyor. Ama yine de epey aralık kaldığını düşünerek kağıt boşuna harcanıyor diye üzülüyordu. İnsan bu denli değersizleşebilir, küçülebilir, alçalabilir mi? Bu denli değişebilir mi? Bütün bunlar gerçek olabilir mi? Evet, hepsi gerçek. İnsanoğlu her kalıba girebilir. Şimdi ateşli bir gence tutup yaşlılığının resmini gösterecek olsak korkuyla sıçrar yerinden. Tatlı gençlik yıllarından sert, katı, olgunluk çağına geçerken insancıl duygularınızı da birlikte götürün. Yolda bırakmayın. Sonra o duyguları bir daha bulamazsınız. Önünüzdeki yaşlılık daha korkunçtur. Bir daha geri çevirmez insanı. Mezar bile ondan iyi yüreklidir. Mezarın üstünde burada bir insan gömülüdür diye yazar hiç olmazsa. Oysa insanlıkla ilişkisi kalmamış olan yaşlılığın soğuk duygusuz çizgilerinde böyle bir yazı bile okunmaz. Pulişkin mektubu katlarken acaba şu kaçan köylüleri alacak bir dostunuz var mı diye sordu. Çiçikov kendine gelerek kaçan köylülerinizde mi var diye sordu hemen. Hem de nasıl olmaz olur mu? Benim damat bir araştırmaya girişeyim dedi. İzlerini bile bulamadı. Ama ne de olsa o bir asker. Mahmuzlarını şıkırdatmayı becerir ama mahkemede uğraşmayı ne kadar var acaba? Hemen hemen 70 kadar vardır. Yok canım, vallahi öyle. Her yıl birçoğu kaçıyor. Hepsi aç gözlü bunların. Tembellikten tıkınmaya vermişlerdir kendilerini. Oysa benim yiyecek bir lokma ekmeğim bile yok. Kaç para verseler verirdim. Dostlarınıza söyleyin, içlerinden 10 kaçağı bile bulsalar yine iyi para kazanmış olurlar. Her sayılı can 500 rubleye gider. Çiçikov kendi kendine hayır, ben bunu hiçbir dostuma kaptırmam diye düşündü. Sonra hiçbir dostunun böyle bir işe yanaşmayacağını, mahkeme masraflarının bu işten sağlanacak kârı aşacağını, çünkü mahkemeye düşen bir insanın ceketinin kolunu bile güç kurtaracağını. Ama eğer Pulyushkin bu kadar sıkışık bir durumda ise sırf ona iyilik olsun diye kendinin bu canları alıvereceğini, ama bunlar için çok az bir para verebileceğini, vereceği paranın konuşmaya bile değmeyeceğini söyledi. Pulyushkin işi hemen pazarlığa döktü. Elleri cıva gibi titriyordu. Ne kadar verirsiniz? Can başına 25 kapik. Ama nasıl alacaksınız, peşin mi? Tabii, hemen ödeyeceğim parayı. Hiç olmazsa yoksulluğuma acıyın da 40 kapik verin. Saygıdeğer efendim, 40 kapik değil, 500 ruble vermek isterdim. Hem de seve seve verirdim bunu. Çünkü sizin saygıdeğer iyi yürekli biri olduğunuzu ve bu nedenle böyle bir duruma düştüğünüzü çok iyi biliyorum. Pulyushkin öne eğildi, başını iki yana sallayarak, doğru, vallahi doğru, hep iyi yürekliliğimden. Bakın, bir bakışta sizin karakterinizi anladım. Adam başına 500 ruble vermek isterdim ama buna gücüm yetmez. Haydi can başına 5 kapik daha vereyim. 30'ar kapik eder böylece. Ah babam, hiç olmazsa 2 kapik daha ekleyin. Peki öyle olsun. Kaç kişiydi bunlar? Galiba 70 dediniz değil mi? Hayır, hepsi 78. 78, 78. 30 kapikten ne eder? Kahramanımız bir saniye kadar düşündü, sonra birden hesapladı. Tamam, 24 ruble 96 kapik eder. Anlaşılan hesabı iyiydi. Pulyushkin'den bir makbuz istedi ve parayı verdi. Pulyushkin parayı öyle kavradı ki sanki dökülecek bir sıvı götürüyordu da her an döküleceğinden korkuyordu. Parayı ihtiyatla masanın üzerine koydu. Bir kez daha baktı ve dikkatlice çekmeceye yerleştirdi. Pulyushkin, köylünün iki papazı Karp ve Polikarp, baba tarafından kızının damadının ve akrabası olduğunu söyleyen yüzbaşının sevinçli bakışları arasında gömülünceye değin orada kalacaktı. Belki de bu paralar, Pulyushkin paraları gizledikten sonra koltuğuna oturdu. Anlaşılan artık konuşacak bir şey kalmamıştı. Çiçikov'un cebinden mendil çıkarmak için bir hareket yaptığını gören Pulyushkin hemen, ne o, yoksa gidiyor musunuz? Bu soru Çiçikov'a gerçekten orada daha fazla kalmasının gereksizliğini hatırlattı. Şapkasını alarak, evet gitmem gerekiyor dedi. Ama çay içecektik, çayı bir başka gelişimde içerim. Ama nasıl olur, semaveri koymalarını söylemiştim. Zaten ben çayı pek sevmem ama çaylar çok pahalandı. Hem de şeker. Hey Proşko, semaveri hazırlama artık. Şu çöreği de Mevra'ya ver, işittin mi? Yerine bıraksın. Ama istemez. Ben kendi elimle koyarım. Güle güle babam. Tanrı sizi korusun. Mektubu mahkeme başkanına verirsiniz, olur mu? Okusun, ne de olsa eski dostumdur değil mi ama? Birlikte büyüdük onunla. Bundan sonra bu buruş buruş olmuş ihtiyar konuğunu avlu kapısına kadar uğurladı. Sonra kapıyı sıkıca kapamalarını buyurdu. Dönüşte bekçilerin yerlerinde olup olmadıklarına bakmak için kileri dolaştı. Bekçiler yerli yerindeydi. Her yerde tunç levha kullanıldığı halde bunlar önlerindeki boş fıçılara küreklerle vuruyorlardı. Mutfağa baktı, köylülerin yemeğinin tadına bakıyormuş gibi karnını doyurdu. Yemek olarak lahana çorbası ile lapa vardı. Sonra hepsini hırsızlık ve ahlaksızlığa suçlayarak bağıra bağıra odasına döndü. Yalnız kalınca konuğunun bu eli açıklığına nasıl karşılık vermesi gerektiğini düşündü ve bir hediye vermeye karar verdi. Cep saatimi veririm. Ne de olsa gümüş, bronz ya da pirinçten değil. Biraz bozuk ama olsun. Kendi tamir ettirsin artık. Ne de olsa genç adamın nişanlısının hoşuna gitmesi için bir cep saatine ihtiyacı var. Ama istemez. Şimdi verirsem iyi olmaz. En iyisi vasiyetnameme yazarım. Öldükten sonra hatırlar beni diye düşündü. Bu arada kahramanımızın saati yoktu ama neşesi yerindeydi gerçekten. Onun için böyle umulmadık karlı bir alışveriş en büyük hediye sayılırdı. Gerçekten de ölü canlarla kaçakların toplamı 200'ü bulmuştu. Hiç kuşkusuz Pulyushkin'in köyüne giderken bir çıkar sağlayacağını biliyordu. Ama bu denli olacağı aklının köşesinden bile geçmemişti. Yol boyunca neşesi gittikçe arttı, ıslık çaldı. Elini ağzına götürerek boru çalıyormuş gibi sesler çıkardı. Sonunda öyle uzun bir türkü tutturdu ki Selif Han da bunu dinledi ve başını sallayarak "Üf be, bizim bey ne de türkü söylermiş" diye mırıldandı. Kente yaklaştıklarında karanlık bastırmak üzereydi. Aydınlıkla karanlığın birbirine girmesinden eşyalar da birbirine karışıyor gibi görünüyordu. Yol kıyılarındaki kilometre tahtaları belli belirsiz bir renk almıştı. Nöbetçi asilerin bıyıkları alınlarında gözlerinin çok üzerindeymiş gibi görünüyor, burunları ise seçilmiyordu bile. Arabanın çıkardığı gürültü ve sarsıntıdan kaldırımdan gittikleri anlaşılıyordu. Sokak fenerleri daha yanmamıştı. Ötede beride tek tük evlerin pencerelerinden ışıklar sızıyordu. Ara ve çıkmaz sokaklarda görünen manzaralar, işitilen konuşmalar bütün kenttekilerinin aynıydı. Bu kentin hepsinde askerler, arabacılar, işçiler, dört yol ağızlarında yarasalar gibi dolaşan kırmızı şapkalı, çorapsız, ayakkabılı bayanlar bu saatlerde hep aynıdır. Çiçikov onların hiçbirini görmüyordu. Hatta yanlarından geçtiğini, ellerinde bastonlarıyla şehir dışı gezintilerinden dönen memurları bile fark etmemişti. Arada bir kibi kadınların haykırdığı işitiliyordu. "Yalan söylüyorsun sarhoş herif. Ben onun hiçbir zaman böyle kaba davranmasına izin vermedim. Ne sıkıştırıyorsun alçak herif, defol şuradan. Yoksa gösteririm sana" gibi tiyatrodan dönen, kafasında İspanya sokakları, geceleri gitarlı ve bukleli bir İspanyol dilberi dolaşan 20 yaşlarındaki bir delikanlıyı soğuk bir duş gibi kendine getiren sözler. Bu gencin kafasında neler yoktur? Bu genç neler düşünmez ki? Göklerde uçar, şiirlere dipnot, şiirler Alman yazar. Dipnot bitti, konuk olur. Ama bu korkunç sözleri şimşek gibi duyuverince birdenbire kendini yerde, kuru ot pazarında ya da bir meyhanenin önünde buluverir. Ve her zamanki yaşantısına döner. Sonunda araba müthiş bir sıçrama daha yaparak çukur bir yere giriyormuş gibi hanın kapısında durdu. Çiçikov bir eliyle ceketinin eteklerini tutan, çünkü eteklerinin sallanmasından hiç hoşlanmazdı. Ötekiyle Çiçikov'un arabadan inmesine yardım eden uşağı Petruşka tarafından karşılandı. Garson da omuzunda peçetesi, elinde bir mumla hemen koşup geldi. Petruşka acaba efendisinin gelişine sevinmiş miydi, o da belli değil. Ama Selifan'la göz kırptılar birbirlerine. Onun her zamanki asık yüzü bu kez bir parça olsun aydınlanmıştı sanki. Garson ışığı merdivenlere doğru tutarak "Epeydir yoktunuz," dedi. Çiçiko "Evet," dedi. Merdivenlerden çıkarken "Sende ne var ne yok?" Garson saygıyla eğilerek "Tanrı'ya şükür," dedi. "Bir teğmen geldi, 16 numarada kalıyor." "Teğmen mi? Nasıl biri bu?" "Nasıl biri olduğunu bilmiyorum. Riyazan'dan gelmiş, doru renkli atları var." "İyi, iyi, sen yine işine devam et." Çiçikov bunları söyleyerek odasına girdi. İçeri girerken burnunu tıkamıştı Petruşka'ya. "Hiç olmazsa pencereleri açsaydın," dedi. Petruşka, "Açmıştım," dedi ama yalan söylüyordu. Efendisi de onun yalan söylediğini biliyordu ama hiç üstüne varmadı. Yapmış olduğu uzun yolculuktan iyice yorgun düşmüştü. Yalnız bir süt domuzundan ibaret olan akşam yemeğini istedi. Hemen soyundu. Yorganın altına girer girmez öyle deliksiz, derin bir uykuya daldı ki böyle bir uykuya ancak basur memesi piresi pek fazla da aklı olmayan insanlar dalabilir.